Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. J. Heinrichs'in Thank You for Arguing adlı kitabının 3. baskısı, klasik retoriği, gündelik konuşma, iş hayatı, siyaset, yazı ve aile içi tartışmalarla birleştiren uygulamalı bir ikna rehberidir. Kitap, Aristoteles'in etos, patos ve logos ayrımını merkezine alır, fakat retoriği yalnızca kürsüde yapılan resmi hitabet olarak ele almaz. Heinrichs'e göre iyi tartışma, karşı tarafı susturmak ya da geçmişte kimin hatalı olduğunu kanıtlamak değildir. Asıl amaç, ortak bir gelecek seçeneği üzerinde uzlaşmaya yaklaşmaktır. Bu yaklaşım, Türkçedeki münazara ve atışma anlayışından daha geniştir. Çünkü dinleyicinin değerlerini, konuşmanın zamanını ve kullanılan dili birlikte hesaba katar. Yazar, Cicero'dan Abraham Lincoln'e, Shakespeare'den popüler kültür örneklerine uzanan kaynaklarla retoriğin tekniklerini anlaşılır kılar. Üçüncü baskı, çağdaş iletişim ortamına uyarlanmış örnekleriyle hem ikna edici konuşmayı hem de başkalarının kullandığı ikna yöntemlerini çözümlemeyi, öğretmeyi amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, etos, patos ve logos. İknanın birbirini tamamlayan üç dayanağıdır. Heinrichs, iknayı tek başına sağlam mantığa indirgemez. Aristoteles'in etos, patos ve logos olarak bilinen üç retorik aracını her tartışmanın farklı fakat bağlantılı boyutları şeklinde açıklar. Ethos, konuşmacının güvenilirliği ve karakteridir. Dinleyici, söylenenin doğru olup olmadığını değerlendirmeden önce söyleyen kişinin niyetine, yetkinliğine ve tavrına bakar. Bu nedenle sert bir tartışmada haklı olmak, her zaman ikna edici olmak anlamına gelmez. Patos, dinleyicinin duygularını ve ruh halini dikkate almaktır. Buradaki amaç, insanları korku ya da öfkeyle yönetmek değil, mesajın onların kaygıları, umutları ve değerleriyle neden ilgili olduğunu göstermektir. Logos ise gerekçe, örnek, karşılaştırma ve tutarlı sonuçlardan oluşur. Kitabın önemli yanı, bu üç unsurun sırayla uygulanacak sabit bir formül olmadığını vurgulamasıdır. Örneğin iş yerinde öneri sunan biri önce güven yaratmadan verilerle konuşursa dirençle karşılaşabilir. Aile içindeki bir anlaşmazlıkta ise duyguya alan açmadan mantıksal çözüm dayatmak gerilimi artırabilir. Heinrichs'in çerçevesi, Türkiye'deki gündelik tartışmalarda sık görülen, yalnızca haklı çıkmaya odaklı üslubun neden çoğu zaman sonuç vermediğini anlamaya da yardım eder. İkinci olarak, tartışmayı geçmişteki suçlamadan gelecekteki seçime taşımak, kitabın temel ayrımlarından biri. Adli nitelikteki tartışmayla müzakereye dönük tartışma arasındadır. Geçmişe odaklanan tartışma, ne olduğuna ve kimin suçlu olduğuna bakar. Bu yaklaşım bazen gerekli olsa da, gündelik ilişkilerde kolayca karşılıklı savunmaya dönüşür. Heinrichs'in öne çıkardığı retorik yaklaşım ise geleceğe yönelir. Yani bundan sonra ne yapılacağı sorusunu sorar. Bir ekip toplantısında geciken bir projenin sorumlusunu uzun uzun tartışmak yerine, sonraki teslim tarihini güvenceye alacak düzeni konuşmak buna örnektir. Bu yön değişikliği hatayı inkar etmek değildir. Hatanın ilişkiyi kilitlemesine izin vermeden ortak eylem alanı yaratmaktır. Yazar ayrıca dinleyicinin seçim yapabildiğini hissetmesinin önemini gösterir. İnsanlar kendilerine hükmedildiğinde direnebilir fakat kendi değerleriyle uyumlu bir seçenek gördüklerinde işbirliğine daha açık olurlar. Bu nedenle ikna edici kişi yalnızca kendi çözümünü ilan etmez, sorunu ortak bir sorun olarak çerçeveler. Türkçe tartışmalarda kullanılan sen, hep böylesin türü ifadeler, kişiye saldırı içerdiği için etosu zedeler. Bunun yerine bu durum sana da uygun değil ya da bunu nasıl önleriz demek, konuşmayı karakter yargısından çözüm arayışına taşır. Üçüncü olarak, dinleyici zaman ve ortam planlanmadan yapılan öneri eksik kalır, Heinrichs, İknanın yalnızca doğru cümleyi kurma işi olmadığını savunur. Bir önerinin kimlere, ne zaman ve hangi koşullarda sunulduğu, önerinin içeriği kadar belirleyicidir. Bu düşünce, sonradan Robert Cialdini ile yaygınlaşan ön ikna kavramına benzeyen bir hazırlık mantığı taşır. Konuşmacı, talepte bulunmadan önce dinleyicinin kim olduğunu, karar üzerinde kimin etkisi bulunduğunu, hangi kaygıların öne çıkacağını ve uygun zamanın ne olacağını düşünmelidir. Örneğin, maaş artışı talebini. Yöneticinin bütçe baskısı altındaki en yoğun gününde açmak ile somut performans değerlendirmesinin ardından açmak aynı sonuçları vermez. Benzer biçimde, bir belediye projesi yalnızca teknik faydalarla anlatılırsa, mahalle sakinlerinin gündelik endişeleri gözden kaçabilir. Kitap, bağlamı manipülasyon için bir açık olarak değil, karşı tarafın bakışını ciddiye alma gereği olarak okumaya elverişlidir. Uygun ortam, insanlara yüz kaybetmeden fikir değiştirme fırsatı da verir, özellikle aile büyükleriyle,
iş arkadaşlarıyla ya da yerel topluluklarda yapılan görüşmelerde.
Herkesin önünde doğrudan düzeltmek yerine, daha sakin ve özel bir zamanda konuşmak daha yapıcı olabilir. Böylece retorik, hazır cevaplılıktan çok dikkatli hazırlık ve ilişki yönetimi becerisi haline gelir. Dördüncü olarak, çerçeveleme ve dil figürleri. Bir iddianın nasıl algılandığını değiştirir, thank you for arguing, kelimelerin yalnızca düşünceleri aktarmadığını, düşüncenin sınırlarını da belirlediğini gösterir. Bir konuyu hangi adla sunduğunuz, dinleyicinin onu hangi ölçütlerle değerlendireceğini etkiler, buna çerçeveleme denir. Örneğin bir harcamanın maliyet olarak mı, uzun vadeli yatırım olarak mı anlatıldığı tek başına gerçeği değiştirmez. Ancak dinleyicinin dikkatini farklı sonuçlara yöneltir. Heinrichs, çerçevenin yanı sıra karşıtlık, tekrar, kısa ve kesin ifade, mecaz ve chiasmus gibi retorik figürlerin gücünü inceler. Chiasmus, bir ifadenin öğelerini ters sırayla yeniden kurarak akılda kalıcılık sağlayan bir tekniktir. Bu tür araçların değeri, süslü konuşmakta değil, ilişkileri ve öncelikleri daha görünür kılmaktadır. Yine de kitap, güçlü bir ifadenin zayıf bir gerekçeyi kalıcı biçimde gizleyemeyeceğini düşündürür. Özellikle sosyal medyada slogan niteliğindeki sözler hızla yayılır, fakat bağlamdan kopuk olduklarında kutuplaşmayı da arttırabilir. Bu nedenle okur, hem kendi mesajını daha net kurmayı, hem de başkalarının kullandığı etiketlerin, benzetmelerin ve dolaylı imaların ne yaptığını fark etmeyi öğrenir. Retorik okuryazarlık, etkileyici dil kullanma becerisi kadar etkileyici dil karşısında eleştirel mesafeyi de gerektirir. Son olarak, mizah. Taviz ve kimliği koruyan üslup gerilimi azaltabilir, Heinrichs'in yaklaşımında başarılı tartışma, rakibi köşeye sıkıştırmaktan çok, onun işbirliği yapabileceği bir alan açmaktır. Bunun için mizah, ölçülü taviz ve kişinin olumlu kimliğine seslenme gibi yöntemler önem kazanır. Mizah, doğru kullanıldığında gerilimi düşürür ve konuşmanın cezalandırıcı tonunu kırar. Ancak alaycı mizah, özellikle güç ilişkilerinin eşit olmadığı ortamlarda, karşı tarafın itibarını zedeleyerek ters etki yaratabilir. Taviz vermek de otomatik bir zayıflık işareti değildir. Konuşmacı, karşı tarafın haklı olduğu sınırlı noktayı kabul ettiğinde kendi ana önerisini daha makul ve güvenilir gösterebilir. Kitapta öne çıkan bir başka fikir, insanları kötü ya da yetersiz diye damgalamak yerine davranışın onların savunduğu değerlerle uyuşmadığını belirtmektir. Örneğin sen sorumsuzsun demek savunma yaratır. Sen ayrıntılara önem veren birisin, bu teslim tarihini nasıl güvenceye alabiliriz demek ise kişiye saygınlığını koruyarak düzeltme imkanı verir. Bu teknikler, samimiyetsiz övgü ya da gizli baskı biçimine dönüşürse etik değerini kaybeder. Fakat dürüstçe uygulandığında özellikle ilişkilerin devam edeceği iş, aile ve komşuluk bağlamlarında anlaşmazlığı daha verimli bir müzakereye çevirebilir. Sonuç olarak, thank you for arguing konuşurken daha etkili olmak isteyen geniş bir okur kitlesine uygundur. Sunum yapanlar, öğretmenler, yöneticiler, satış ve iletişim çalışanları, öğrenciler, yazarlar ve gündelik anlaşmazlıklarını daha az yıpratıcı biçimde ele almak isteyenler kitapta kullanılabilir araçlar bulabilir. Kitabın yararı yalnızca daha ikna edici cümleler vermesinde değildir. Okuru, tartışmanın hedefi, dinleyicinin konumu, zamanlama, güvenilirlik ve duygusal atmosfer hakkında sistemli düşünmeye yöneltmesindedir. Böylece kişi, bir toplantıdaki itirazı, bir haber başlığındaki çerçeveyi ya da sosyal medyadaki sloganı daha bilinçli değerlendirebilir. Benzer iletişim kitaplarının bir bölümü özgüven, beden dili veya müzakere taktikleri üzerinde yoğunlaşır. Heinrichs'i ayıran özellik, klasik retoriğin kavramlarını kuru bir akademik dil kullanmadan çağdaş ve gündelik örneklerle bir araya getirmesidir. Aristoteles, Cicero ve diğer tarihsel kaynaklar burada ezberlenecek isimler olarak değil, konuşmanın işleyişini açıklayan araçlar olarak kullanılır. Bununla birlikte kitap, ikna tekniklerini etik dışı baskı için bir reçete gibi okumaya açık bölümler de içerir. Bu yüzden en verimli okuma biçimi. Yöntemleri karşı tarafı alt etmek için değil, daha açık gerekçeler kurmak, gereksiz gerilimi azaltmak ve ortak karar alanı oluşturmak için kullanmaktır. Bu eleştirel yaklaşımla kitap, hem retorik becerisi hem de medya ve dil okuryazarlığı kazandıran güçlü bir başlangıç metnidir. Destek olmak isterseniz, Jay Heinrichs kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.